A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecr-i Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte inşallah Ramazan'ın başındayız.
İnşallah.
İkinci günü inşallah. Allah bize Ramazan-ı Şerif'i hayırla idrak etmemizi nasip eylesin inşallah.
İnşallah.
Ramazan ayları mübarek aylardır. Üstad Hazretleri'nin de Ramazan Risalesi vardır. Çok güzel hikmetlerini izah eder. Yani insanın nefs terbiyesinden, sosyal hayatın güzelleşmesinden, Allah'a yakınlaşmaktan çok fazla hikmetlerini böyle detaylıca izah eder. İnşallah Ramazan berekettir, güzelliktir. Mübarek bir ay. Kur'an'ın nazil olduğu ay. Ondan sonra Allah'ın izniyle. İnşallah İslam alemine de bu sene 2012 yılında hayırlar getirmesini temenni ederiz, niyaz ederiz Cenab-ı Allah'tan. Çünkü görüyoruz işte İslam alemi geçen yıl peşi sıra Arap Baharı denen Sayın Hocamız adlı noktaların ifadesiyle Mehdiyet Baharı'nın başlangıcına girdi. İşte Suriye'de devam eden olaylar. Bunun zaten Üstad Hazretleri daha evvel de bahsetmiştik. Anlatmış gayet güzel bir şekilde. Yani bir hamiyeti feveran edecek diyor. Sonra da Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek diyor. Allah'ın izniyle o feveran şu anda oluştu ve inşallah Hazreti Mehdi'nin Müslümanların manevi önderi olarak zuhur edeceği günlerin yakın olduğunu gösteriyor. İnşallah o zuhurun en başına Üstad Fecr-i Sadık ismini vermiş. İnşallah teamüllere uygun olarak Fecr-i Sadık.
Evet inşallah. Ben de altı bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah çok bereketli olur. Hayırlara vesile olur. Ramazan ayı çok mübarek bir ay. Biz tabi ahir zamanda yaşayan Müslümanlar olduğumuz için bizim için inşallah her ayımız Ramazan ayı gibi mübarek ve kıymetli olsun. Ahir zamanın en önemli konularından biri Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, diğeri de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez nuzulüdür. O yüzden kardeşlerimiz, tüm Müslümanlar, tabii dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimiz Ramazan ayına gösterdikleri hassasiyeti bütün aylara, kalan 11 aya da göstersinler ki Cenab-ı Allah inşallah hepimize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir an önce görmeyi, onun zuhurunu nasip etsin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı görmeyi nasip etsin. Sadece bu bir ay içerisinde yoğun ibadet yapıp, yoğun dua edip diğer kalan 11 ayda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklememek, bu konuda dua etmemek Müslümanlara ayrı zamanda yakışan, Müslümanlara yakışacak bir tavır olmayacaktır. O yüzden bütün Müslümanlar olarak inşallah biz 12 ayı da Ramazan-ı Şerif gibi o hüşuda, o güzellikte geçirelim. İnşallah duamız bu yönde olsun. Şimdi senin tabi her zamanki senin üslubunla teamüller gereği ne yapacağız? Programımızın ismi nereden geliyor ve neyi kastediyor? İyice akıllarımızda otursun diye güzel tekrarlarımız var. Bu tekrarları da hocamızın röportajlarından artık bir süredir yapıyoruz. Yine hocamızın Fecr-i Sadık'la ilgili bir açıklaması var. Oradan anlatalım. Kardeşlerimiz tekrar hatırlamış olsunlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Emevi Camii'nde bir hutbe veriyor 10 bin kişiye kadar. Bu hutbede de kendisinden sonraki dönemde yani 30-40 sene sonra olacak çok önemli bir olayı, Fecr-i Sadık'ı yani Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Şu şekilde anlatıyor. Tabi bunu hocamız Sayın Adnan Oktar'ın ağzından anlatacağım şimdi. Hocamız şöyle buyuruyorlar. Bakın şimdi dinleyin. Nerede söylüyor? Emevi Camii'nde söylüyor. Bediüzzaman on binlerce kişiye hem de İslamiyet güneşinin inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden pencereler açılmaya başlamışlar. İslamiyet güneşinin inkişafına. Güneş nedir? İslam'ın hakimiyeti, İttihat-ı İslam, Mehdiyet. Biz güneş dendi mi ahir zamanda bunları anlıyoruz. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. Yani engeller, maniden geliyor mümanaat. Çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de fecri sadık başladı veya başlayacak. 1371. Eğer bu fecri kazipte olsa 30-40 sene sonra fecri sadık çıkacak. Hocamız sayıyor burada 71, 81, 91, 2001. Yani 1400 tarihini veriyor. 1401. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi. Çünkü 1371'e 30 yıl daha eklersem 1401. Bakın 71'de fecr-i sadık'ı başladı veya başlayacak. Hani tarih vermemişti diye soruyor hocamız. Hani bazı kafadaki kişiler üstadımız Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla ilgili tarih vermemiştir diyorlar. Risale-i Nur'da tarih yok diyorlar. O zaman bu kişiler 1371 ve 30-40 yıl sonrasını bize açıklasınlar. Üstadımız kendi zamanından sonraki 30-40 yılı kastederek neyi anlatmıştır? Gelsinler bize bunu anlatsınlar. Yani üstadımız tarih vermiştir Mehdi Aleyhisselam çıkış tarihi. Evet. O da 1400-1401'dir. 71. Bak rakam diyor hocamız. Yine ilkokul çocuğuna anlatır bir şeyde. Çünkü artık o hale geldi bazı kişiler. Anlaşılması çok kolay şeyleri anlamazlıktan geliyorlar. O zaman biz de çok yalınlaştırıp, sadeleştirip, netleştirip o şekilde anlatıyoruz. 71 bir rakamdır. 71, 1371. Eğer bu fecri kazip de olsa 30-40 sene sonra fecri sadık çıkacak. 1980-1990 Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihini vermiş üstadımız diyor hocamız. Evet, Hakaik-i İslamiyet'in mazi kıtasını tamamen istilasına 8 dehşetli manilar, manialar mümanaat ettiler diyor. Manileri saymış Bediüzzaman Hazretleri. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet, fen nedir? Yani kendisinden sonraki fen nedir? Genetik, biyoloji, paleontoloji hepsi. Hakiki marifet, sanatın, kaliteli tavırların, kaliteli akılcılığın, en doğru tavırların bir araya gelmesi ve medeniyetin meanisi, modern dünyanın bütün imkanları, radyo, televizyon, internet, bu üç kuvveti tam teçhiz edip cihazatını verip, ne tür cihaz gerekiyorsa, radyo ise radyo, televizyon ise televizyon, ne gerekiyorsa internet ise internet, o sekiz manileri mağlup edip dağıtmak için tahariri hakikat meyelanını ve insafı ve muhabbet insaniyeti, insanları çok seveni, insanları çok seveni o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam önünde maniler, engeller olacak. Fakat bu engellerin kalkacağını söylüyor üstadımız. Bu arada da medeniyetin meyhanesi, yani radyo, televizyon, internet gibi birçok imkana sahip olacak Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri. Ve onlar bu teknolojik imkanları kullanarak, herkesin bildiği radyo, televizyon, internet vesaire gibi, bu onların üzerlerine gelen engelleri ve düşmanları fikren etkisiz hale getirecekler inşallah. Mehdi Aleyhisselam da o sekiz düşman taifesinin üzerine göndermiştir diyor zaten üstadımız. Mehdi Aleyhisselam geliş sebeplerinden, hikmetlerinden biri de odur inşallah ve başarılı olacaktır. Muzafferdir Mehdi Aleyhisselam. Devam ediyor. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. Mehdi Aleyhisselam onları fikren uzaklaştırıyor iyi insanların üzerinden. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek diyor. 2001 tarihini veriyor yarım asır, 1371'e 50 sene eklersen ne yapar? 2001. Bak bu da rakam, bu da tarihtir. Ne olacakmış 2001'de? Darmadağın edecek diyormuş. Kim kimi? Mehdi Aleyhisselam o Darwinist, materyalist, deccali sistemi fikren yerle bir edecekmiş. Hani tarih yoktu canım ciğerim diye hocamız soruyor. Çırpınacağınız gibi değil, hele ben varken diyor hocamız. Tabii hakikaten de öyle yani. Hocamızın samimiyetini A9'u izleyen, izlemeyen herkes bilir. Yani 30 küsür senedir canla başla, samimiyetle, metanetle, sabırla, fedakarlıklarla olağanüstü güzel bir hizmet yapıyor. Fikri çalışmalar yapıyor ve daima doğruyu, hakkı anlatmıştır hocamız. Daima Kur'an-ı Kerim'e tam bağlı kalmıştır. daima hadis-i şeriflere, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine tam bağlı kalmıştır. Çok önemli İslam alimlerinin, yüzyılların müceddidi olan, müçtehitleri olan İslam alimlerinin açıklamalarını en güzel şekilde aktarmıştır günümüz insanlarına. Ve tabii ki bununla beraber şimdi bizim de programımızın zaten konusu Fecr-i Sadık. Üstadımız, o güzeller güzeli büyüğümüz, değerli alim, 13. yüzyılın müceddidi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından da olduğu gibi ahir zamanla ilgili kısımları almış ve yine günümüz insanlarına aktarmıştır hocamız. Hocamızın bu konudaki başarısı da samimiyetinden ve kaynaklarının en sağlam ve en doğru, en güvenilir kaynaklar olmasından geliyor. Kardeşlerimiz de zaten buna şahit oluyorlar inşallah.
Evet. 2001 gerçekten önemli bir rakam. Sen anlatırken şimdi aklıma geldi. Tabii biz yani siyaset konuşmuyoruz ama şimdi vereceğim örnek siyasetin bir başlangıç tarihi ama bunun altyapısını Mehdiyet'le alakalı. Hocamız her zaman yayınlarında izah ediyor. O yüzden ben de tekrarını zikrediyorum. Şimdi 2002'de Türkiye'de AK Parti iktidarı başladı. Ondan evvel çeşitli koalisyonlar, farklı iktidarlar mevzu bahisti. Fakat 3 dönemdir AK Parti oylarını arttırarak devam eden, tek hükümet eden ve içinde ehli namaz insanların bulunduğu, inançlı insanların bulunduğu, ondan sonra milli manevi değerlere ve mesela Üstad Hazretlerini öven siyasetçileri, liderleri barındıran bir siyasi kadroyla dini değerlerimize değer vererek devam eden bir siyasi iktidar. Şimdi Türkiye 1960'larda işte 50 ile 60 arasından sonra ilk defa böyle bir şey görüyor. O zamanlarda Adnan Menderes vardı. O da 3 dönem iktidar yaptı ama oyları azalarak gitti. Ve o dönemde Üstad Hazretleri, şimdi senin okuduğun bölümleri yazdığı ve 1950'ler 60'lar arasında bahsettiği işte o 1371 dediği 1951 Demokrat Parti iktidarında, o dönem ihtilalle kapandı. Sayın hocamız çok güzel ifade ediyor. Yani zahiri olaylar vardır siyasi ama bir de olayların gerçek yönü vardır. Üstad Hazretleri mesela en sonunda 60 yılında artık Ankara'ya alınmaz, dışarıda sınırdan çevrilir, geri gönderilir hal aldıkça sonunda da tabii Allah'ın sevdiği kullarla, velileriyle uğraşılmaz diyor Sayın Hocamız. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği kulları, velileriyle uğraşmanın sonucu da siyaset içinde, birçok kişi içinde istenmeyen, zahirde gözüken akıbetlerle neticelenebiliyor. Tarih bu örneklerle dolu. Yani peygamberlere karşı mesela Cenab-ı Allah helak ediyor o toplumları. Peygamberleri öldürmeye çalışan, kötü tutum takılan toplumları helak ediyor. Allah'ın adetullahında olan bir şey. Günümüzde de 1960'ta bir ihtilal oldu ve Üstad Hazretleri vefat ettikten 2 ay sonra, Mart'ta vefat etti Üstad Hazretleri, Mayıs'ta da ihtilal oldu. O devir bir ihtilalle kapandı ve 1980'de Mehdiyet devri bir ihtilalle açıldı. Bakın çok manidardır gerçekten. Yani Üstad'a yapılan zulüm karşısında bir ihtilalle bulan bir Üstadın o güzel fikri mücadelesinin, çileli güzel hayatının, şanlı şerefli hayatının bir sonucu ihtilalle bitiyor. 1980'de de yani Hicri 1400'de de Mehdi görevine ihtilalle başlıyor. Bu da çok manidar. Şimdi bunun tabii getirdiği bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela Üstad diyor ki Kastamonu layıkasında sayfa 61. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, Mehdi. Hem de hangi Mehdi? Hakiki beklenilen. Yani bir nevi Mehdi değil, Mehdi-i Muntazır, beklenilen, gözlenilen büyük Mehdi. Hakiki beklenilen büyük Mehdi ve bir asır sonra gelecek işte o zat diyor. Kendinden 100 sene, bir asır sonra geleceğini açıkça ifade ediyor Üstad Hazretleri. Ama buna rağmen tabii Üstad Hazretlerine illa o Mehdi'dir diye hüsnü zanneden ama zannında yanıldığını Üstad Hazretlerinin dersiyle anlamış olması gereken ama anlamayan, bu sehiv ve iltibastır diyor, karıştırıyorsunuz diyor. Tamam, bir iman çalışması olacak diyor ama o tam susturacak diyor. Ben belini kırdım, o beynini dağıtacak diyor fikre. Ayrıca İttihat-ı İslam kuracak Mehdi diyor ve dünyayı İslam'a hakim edecek diyor Hazreti İsa ile birlikte. Bu ikinci ve üçüncü görevler benim zamanımda mümkün değil diyor. Birbirini engellememesi ve bu zamanda, kendi zamanında bu üç görevin bir arada olması mümkün değil diyor. Ancak bir asır sonra gelecek o zat bu üçünü birden birleştirecek diyor. İşte şimdi bakın 2001'den başladık. 2002'yi o bahsettiğimiz siyasi Müslüman olan yöneticilerin şu anda iktidar olduğu Türkiye'de 2002 yılında başlıyor ama 2001 yılından bahsediyor Üstad. Yani 2001 yılında şu demek bu. Yani AK Parti işte o zaman Genç Parti siyasete girdi de yüksek oy aldı da iki partiyi seçim dışı bıraktı da veya 2000 işte o zamanlarda anayasalar atıldı, toplantılarda ekonomik takım çalkantılar oldu. Ondan dolayı AK Parti geldi diye bir teşhis %0 doğru bir teşhis. Yani %100 yanlış bir teşhistir. Böyle bir şey yok. AK Parti'nin iktidar olmasının sebebi, Sayın Hocamız çok güzel ifade ediyor, onun fikri, felsefi tabanının oluşmuş olması.
Tabii.
Yani insanların dindarlaşıyor, samimi Müslümanlaşıyor olması ve o hissiyatın siyasete aksinin o sırada AK Parti'de gözüküyor olması. Bu kadar. Tek ve gerçekçi analiz budur. Hı-hı. Doğru olan Sayın Hocamızın yaptığı. Hı-hı. Hakikaten de bakın 1980'den 2001'e o zamanki 20-21 yıllık zamanda materyalizm, darvinizm, ateizm bunlar fikri olarak bilimsel anlamda tamamen çökertilmiş durumda. Hı-hı. Yani AK Parti'den başka partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire diğer partilerin belli bir felsefi bir şeyi var, fikri yapısı var. Onların oluşturduğu işte materyalizmin partilere yansıyan aksileri, o materyalizm ve darwinizm çökertilince dolayısıyla ortada hak olan, doğru olan hangi parti ise insanlar vicdanen, samimi olarak Allah'a inanmaya başladıkları için toplum olarak %95'in üzerinde Türkiye'de şu anda. O da son 30 yıllık çalışmalarla Allah'ın izniyle bu hale gelmiş durumda. Çünkü 70'lerde 50-50 idi. Ama o zamanlarda Üstad Hazretleri vefat etmişti. 1960'ta. Hı. 1970'lerde 50-50'ye, %50-50'yken iman oranı 2001'lerde %95 oluyor. 2010'larda, 12'lerde. Bu nasıl oluyor? Bu kendi kendine olmuyor elbet.
Tabii.
Değil mi? Burada bir bu konuda Allah'ın izniyle dua mahiyetinde gayret eden bir iman çalışması sonucunda insanlar buna Allah vesile ediyor o imanlarına. Hı hı. Bu da siyasete yansıyor işte. Yani tabii, başka bir şey yoktur. Bunu tabii, karşıt fikirde olan insanlar da televizyonlarda çıkıp ifade etmişlerdir. Hatta hocamızın adını zikretmişlerdir bu konuda. Hocamız hı-hı, anlatır. Hı-hı. Mesela Doğu Perinçek, yani o İşçi Partisi lideri. Tabii bir sosyologdur da aynı zamanda ve analizleri vardır. Bilgiler edinir. Bu AK Parti iktidarının Adnan Hoca'ya bağlıdır diye beyanatları oldu. Şunu teşhis ediyor o da. Bize demin söylediğimiz şeyi. Mesela biz o zamanlarda kadar, yani şu 4000'in üzerinde belki Türkiye'de Allah'ın varlığını, birliğini ispat eden, ortaya koyan, dolayısıyla materyalizmi ve darwinizmi bilimsel olarak tamamen çökerten 4000'in üzerinde konferans yapmışız. Allah'ın izniyle. Bilimsel bir faaliyet. Gerçekçi bir faaliyet. 50-30'lu bir faaliyet. İşte bunu teşhis etmiş insanlar var sosyolog olarak. Dolayısıyla iman en önemli vazife olarak ve toplumun her yönüne yansıyan, siyasete de yansıyan bir hareketlenme var Türkiye'de. Ve Türkiye dünyada yaratılışçılığın merkezi olarak gösteriliyor. Artık science, gibi bilimsel dergilerde ve bilim çevrelerinde şu anda. Dolayısıyla Üstad Hazretleri'nin döneminde böyle bir şey olmadı. Yani iman çalışması da Üstad Hazretleri çok büyük şeylere vesile oldu. Yüz binlerin imanına vesile oldu. Giderek de yayılıyor. Allah ondan razı olsun bin kere. Ama daha sonra sol akımlar, materyalist akımlar dünyada gelişti Üstad'ın vefatından sonra da. Çok etkili oldu. Hatta 80 ihtilali Türkiye'ye komünizmin gelmesini engellemek için yapıldı deniyor. Değil mi? Komünizm geliyordu. Evet. Nasıl geliyordu?
Evet.
Belli bir ağırlık kazanmış belli ki geliyordu, değil mi? Hı hı. Demek ki cereyanlar devam etmiş ağırlıklı olarak. Şimdi işte 2001 Üstad'ın dediği tarihlerde tepe taklak gidiyor. Nasıl gidiyor? İşte onların takdir edilmesi, bunların incelenmesi, ahir zamanın bu şekilde değerlendirilmesi imani ferasetle gerekiyor.
Evet, maşallah. Zaten konu çok açık. Senin de çok güzel ifade ettiğin gibi Altı Hocam. Kardeşlerimiz 1980 öncesine baksınlar. Yani dünyayı bıraksınlar, Türkiye'ye baksınlar. Hatta İstanbul'a baksınlar yani. Hemen göreceklerdir 1980 sonra ve dediğin gibi 2000-2001'lere geldiğimizdeki aradaki farkı. Yani insanlar bir korku içerisinde yaşıyorlardı. Olağanüstü bir tedirginlik vardı insanların üzerinde. Sıkıntılar çok fazlaydı. Maddi manevi çok fazla sıkıntı vardı. Bizim çocukluğumuz da hep öyle geçti. Fakat Mehdi Aleyhisselam'ın 1980 yılında İstanbul'a gelişiyle birlikte önce İstanbul, sonra tüm Türkiye, sonra da dünyada bir bereketlenme oldu. Bunu herkes kendi hayatında da fark eder. Yani suların kesilmemesi bile, elektriklerin kesilmemesi bile, yani hemen insanın ilk aklına gelen şeyler bir konfor ve lükstür. Artık yeni nesle bakıyorum ben, mesela elektrik kesildi mi? Aa, niye elektrik kesildi diyor. Halbuki bizim çocukluğumuz tamamen öyle geçerdi yani, düzenli bir kesinti. Ya her şeyde kesinti ve yokluk vardı, onu demek istiyorum. Ama 80 sonrasına bak, hakikaten mübarek bereketiyle birlikte geldi. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye bütün bereketi yayıldı inşallah. Kardeşlerimiz bunu çok hani dağılmadan, dikkatlerini toplayarak bakarlarsa 1980 öncesi ve 1980 sonrası Türkiye'deki gelişmeleri göreceklerdir. Nitekim artık 2000'li yıllarda bütün özellikle ülkemizin üzerine bir kabus gibi çöken ve bütün sıkıntıların ana sebebi olan Ergenekon terör örgütüyle ilgili yapılmış olan çalışmalar, devletimizin, hakimlerimizin, savcılarımızın yapmış olduğu çalışmalar
iddia edilen
Ergenekon terör örgütü, her kimse onlar, herhangi birini zaten zikretmiyorum burada. Fakat birilerinin bir şey yaptığı malum, ülkeye bir karanlık bulut gibi çökmüşlerdi. Onun bile artık yavaş yavaş kalkıyor olması, ki o da engellerden bir tanesidir Üstadımızın işaret ettiği. Bu da Mehdi Aleyhisselam bereketinin olduğunu çok açık gösteriyor. Yani zor değil bunu görmek. Eskiden birçok faili meçhuller olurdu. İnsanlar kaybolurdu. Haber alınmazdı. Bütün bunlar büyük ölçüde durmuş durumda. Bu bereketi kardeşlerimiz görsünler. Diğer yandan az önce sen anlatınca ben de hemen bilgisayarımdan buldum. Üstadımızın çileli hayatı ve o dönemdeki siyasilerin bunu fark etmemelerinin mümkün olmayacağı ve bundan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağına dair hocamızın 2011 yılında 6. ayında yaptığı bir röportajı var. Çok önemli. Kısaca şöyle anlatmış hocamız. Bediüzzaman böyle bir hayata dağ taş dayanmaz. Bediüzzaman'ın yaşadığı hayata dağ taş dayanmaz. İnsan değil, taş dayanmaz diyor hocamız. Bediüzzaman'ın çektiği çilenin binde biri bile aktarılmamıştır diyor. Yani insandan haberi yok aslında diyor Bediüzzaman'ın çektiği çilelerin büyük kısmından. Binde biri bile Bediüzzaman kendine edilen küfürlerin hiçbirini söylememiştir. Saldırıların, fiili saldırılarının, itip kalkmaların binde birini söylememiştir. Aç bıraktılar, soğuk yerlerde bıraktılar, tecrit ettiler, çok berbat ortamlarda tuttular. Çok nezaketli bir üslupla onları çok yüzeysel geçiştirmiştir Bediüzzaman. Yani kendisine yapılan bu zorlukları hep o güzel üslubuyla geçiştirmiş. Kaç yıl biliyor musunuz? 30 yıl hapis. 30 yıl hapis yatmıştır toplam. Dağ taş dayanmaz buna. Ve hep güler yüzlü, hep neşeli, hep sevinçli, hep imanlı, hep derin. Allah elhamdülillah, Cenab-ı Allah'a hamdolsun bir gününü boş bırakmamış neredeyse. Her gün keramet, her gün harika. Cenab-ı Allah sürekli desteklemiş maşallah. O da rahat rahat cihadını devam ettirmiş, mücadelesini devam ettirmiş. Adnan Menderes rahmetli o dönemde Bediüzzaman'a yapılan zulmü görmezden geldi. Yani benim anladığım biraz da teşvik etmiş. Başbakan olarak haberinin olmaması mümkün değil. Pardon, benim haberim yok. Başbakan, benim haberim yok. Nasıl desin? Devletin istihbaratı emrinde, askeri istihbarat hepsi emrinde. Nasıl bilemezsin sen? Bir tane yaşlı insan, mübarek bir insan, kılına tüyüne dokundurmazdı istese. Ezim ezim ezdirtti. Bediüzzaman da demiş, ona olan manevi desteğimi çekiyorum demiş. Onlar da yıkılıp gidecekler demiş. Ben gidiyorum, onlar da gidecek demiş. Vefatından hemen bir kısa bir süre sonra onlar da gittiler demiş hocamız. Bu bir hata, bir yanlışlık. Biz tabii ki başbakan, o dönem başbakan Adnan Menderes beyefendi çok seviyoruz, saydığımız önemli biri ama o dönemde yaşamış en büyük alim, yani dünyanın belki de geçmiş en büyük alimlerinden, gelmiş geçmiş en büyük alimlerinden birinin fark edilmemesi bir kere mümkün değil. Yapmış olduğu çalışmalar fark edilmemesi mümkün değil. Ve onun başına gelenlerden, yani herhangi birinin dahi haberdar olmaması mümkün değil. Çünkü başına gelenlere dağ taş dayanmaz diyor hocamız. Tabii hocamız yine şunu da söylemişti. Ben olsaydım, o dönemde yaşıyor olsaydım, yani fark edilmeyecek gibi değil, hemen fark ederdim. Bediüzzaman'ın olağanüstü biri olduğunu, yapmış olduğu çalışmalar, yapmış olduğu açıklamalar ve tabii ki yaşantısı, başına gelen o zorluklar, o çilelerden hemen fark ederdim. Ve hemen talebesi olur, ona elimden gelen yardımı, desteği, hizmeti sunar. Onu en güzel şekilde yaşayacak, her türlü imkanı sağlamak için gayret gösterir, çaba gösterirdim demişti hocamız. Hı. Nitekim bizler de, tabii biz o günleri görmedik. Yaşımız yetmedi. Biraz geç doğduk o döneme ama şimdi gücümüz yettiği kadar, aklımızın yettiği kadar üstadımızın çalışmalarını ve çok kıymetli Risale-i Nur'u sahiplenip en doğru şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Yine hocamızın vesilesiyle bunları yapıyoruz. Hocamız Nurcu kardeşlerimize Risale-i Nur'dan asla taviz vermeden dersler yapılmasını öneriyor. Çünkü günümüzde ne oldu? Ben Nurcuyum diyor biri. Yani birkaç kişiyi kastediyorum. Ne güzel diyoruz, zannediyoruz ki Risale-i Nur hani okuyor ve baştan sona kabul ediyor zannediyoruz. Evet, ben Nurcuyum ama diyor Risale-i Nur'un aşağı yukarı 300 sayfalık kısmını kabul etmiyorum diyor. Nereyi kabul ediyorsun diyoruz? Diğer tarafları kabul ediyorum. O 300 sayfada Risale-i Nur'un içinde diyoruz. Yani Risale-i Nur bir bütündür. Bu şekilde oluyor mu diyoruz? Ha, öyle oluyor diyor. Peki Risale-i Nur'u Bediüzzaman Hazretleri kendi bizzat eliyle yazmamış mıdır diyoruz. Evet, yazmıştır diyor. Nasıl kabul etmiyorsun sen bunu diyoruz. Bu bana göre böyle diyor. Benim kanaatimce böyle olmalıdır diyor. Çünkü üstadımız 300 sayfanın dışında her ne yazdıysa yazdıklarını kastetmiştir diyor. Birebir. Ama ahir zaman Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili yine eliyle yazdığı şeylerde yazdıklarını kastetmemiştir diyor. Neye dayanarak bunu söylüyorsun diye sorduğumuzda da bu benim şahsi kanaatim diyor. Ben bu yüzyılın alimlerinden, büyük alimlerinden biri olarak bu görüşteyim, bu kanaatteyim. Kafama göre böyle söylüyorum diyor. Bazı bu konudan uzak, bu konuyla çok ilgilenmeyen kardeşlerimiz de bu kişilerin böyle çok bilmiş, böyle kendine güvenli tavır içerisinde konuşmalarından da etkilendiklerini görüyoruz. Bu çok büyük bir hatadır. Kardeşlerimiz bu konuda çok dikkatli olsunlar. Kişinin görüntüsü, eğitimi, kariyeri, makam mevkisi önemlidir. Ama anlattığına dikkat edecekler ve anlattıklarının neye dayandığına bakacaklar. Bunu hep söylüyoruz. Bir kişinin anlattığı ahir zamanla ilgili konular Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere, İslam alimlerinin açıklamalarına ve büyük alimlerin ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatına dayanıyor ise kabul etsinler. Dayanmıyorsa, kendi kafasına dayanıyorsa asla kabul etmesinler. Böyle bir şey doğru bir tavır olmaz inşallah.
Yani enteresan tabii. Ben de karşılaştığım için birebir söylüyorum Serdar Hocam. Şimdi hatta bir kısmı onların tabii bizim A9 televizyonumuzda gösteriliyor. Yani birebir benim Onur talebesi kardeşlerimize sorup da tevil ettiği, mesela ben bir şahıs olduğunu düşünmüyorum diyor Mehdi. Hı hı. Şimdi üstad şahıs olduğunu düşünüyor.
Düşünmüyor, söylüyor. Yani, evet, açık açık. Yani, hem düşünüyor hem söylüyor.
Zaten başka türlü olması mümkün değil ki. Yani şahıs olmadan şahsı manevi oluşmayacağına göre. Bunu en iyi onların da bilmesi gerektiğine göre. Fiziki özelliklerine kadar tarif edildiğine göre. Bütün mücedditler bir insan olduğuna göre. Büyük Mehdi Seyit olduğuna göre. Yani böyle ben 1000 tane şey sayabilirim şu anda. Ama o şahsı manevi diyenler hiçbir şey diyemiyorlar. Ve bir de bunu sanki üstad böyle söylemiş evet. gibi. Yani üstadın evet. sözünü tevil, tefsir evet. ederekten üstad açık açık söylüyor. Yani işte diyor hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Bunun bir açıklaması yok ki. Bu zaten başlı başına bir açıklama. Evet. Hakiki beklenilen yani Büyük Mehdi bir asır sonra gelecek bir kişidir diyor üstad. Yani kelime anlamları böyle sözlük olarak bakıldı. Buna rağmen çok enteresan teviller oluyor. Yani artık akıl şaşkınlığa düşüyor onun karşısında. Hı hı. Yani mesela Üstad Hazretleri daha evvel de bahsettik ama yani ifade etmemiz gerekiyor. Ta ahir zamanda diyor, hayatın geniş dairesinde. Hı hı. Asıl sahipleri yani Mehdi ve şakitleri, talebeleri gelir. O daireyi genişletir, o tohumlar sümbülenir. Bizler de kabrimizde seyreder, Allah'a şükrederiz diyoruz. Yani Mehdi ve talebeleri olduğunda, faaliyet sırasındayken ben kabirde olacağım diyoruz. Bunu sorduğumuzda diyorlar ki mesela bak bazıları, o satırları üstad risaleleri yazmadan evvel söylemişti. Sonra risaleleri yazdı. O yüzden kendini kastediyor. Diyorlar nasıl bir mantıksa mesela anlaşılmaz.
O evet pek yani, olmuyor. Anlayamıyoruz onu.
Bir mantığı yok ki zaten. Yani anlamaya çalışıyoruz anlayamıyoruz. Mesela piştar bir neferiyim diyor Üstad Hazretleri. Hı-hı. Büyük Mehdi'nin ileride o acip şahsın bir piştarı, bir dümdarı olduğumu zannediyorum. O baş kumandanın bir neferi olduğumu zannediyorum diyor Üstad. Hı-hı. Yani ben Hı-hı. gelecek Büyük Mehdi'nin bir askeriyim. Hı-hı. Ona zemin hazırlıyorum diyor. Zemin ihsan ediyoruz. Peki bu nedir diye sorduğumuzda yani piştar Hı-hı. bir neferi. Bu başkumandan kim? Mesela o başkumandanın Hı-hı. bir neferi diyor. Başkumandan Kur'an'dır diyor. Hı-hı. Yani.
Gelecek diyor ama.
Evet yani böyle. Yani
Kur'an gelmemiş mi oluyor mantığa göre? Üstadım, yani üstadımız döneminde Kur'an-ı Kerim yok mu? Var. Üstadımız ne diyor orada? Gelecek diyor. Yani acayip şahsı. Gelecek. Var Kur'an-ı Kerim. Gelecek der mi? Gelen der. Gelmiş olan der üstadımız.
Zaten.
Yani dileyip bükmeye gerek var.
İşte yani doğru bir şeyi nasıl mesela bazı insanlar ayetlere karşı dileyip büküyorlar diyor ya Cenab-ı Allah ayette. Aynı şekilde Risale-i Nur'a da dileyip bükülüyor. Hı. Yani üstad bu kadar deferruatla anlatmış olmasına rağmen kendine olan hüsnü zanları da açıkça bir karıştırma ve yanılma olduğunu ilmi delillerle açıklamasına rağmen çünkü tamam hüsnü zan herkes şeyhine hüsnü zan edebilir hocamız da söylüyor güzel yani edebilir inşallah o Mehdi olur birbirine dua eder hangisi kim olursa olsun zaten başımızın tacıdır diyor hocamız mealen çünkü kim İttihat-ı İslam'ı vesile olursa, kim dünyaya İslam'ın hakimiyetine vesile olursa öpüp başımıza koyuyor zaten. Kim olduğunu Allah biliyor. Allah takdir etmiş onu.
Tabii.
Ama alametlerini bildiriyor olaylar. Fiziki alametlerini bildiriyor. Zamanını, yerini, olayları artık iman gözüyle bakan insanın görebileceği gibi yapıyor. Ha sosyolojik gözle, analitik gözle gibi bir takım yeni moda şeylerle bakanlar onlar şaşı görüyorlar yani. Onların şeyi tutmuyor. İnsanın doğru bulanık görmemesi için iman gözüyle bakması lazım. Yani Üstad Hazretleri o nur iman ile tanınır diyor. İmanın nuruyla. O iman ışığı nuru olmazsa senin gözün görmez yani. Gören o değildir.
Evet, maşallah.
Yani o bir mekanizma. Dolayısıyla kamera yani bir nevi. Senin ruhun görüyor. Ruhun imanla besleniyor. İmanla insan ruhu anlam kazanıyor. İman gözüyle bakıp göremiyorsan göremezsin zaten yani doğal. O yüzden biz de tabii göremeyenlere biz de şaşırıyoruz. Ama işte bu da ayrı zamanın bir harikası. Evet. Yani. Peygamber Efendimiz'in sözünün tasdiki aslında.
Evet.
Yani Mehdi'ye sarıklı olanlar dahi karşı çıkacağını, Mehdi'ye sen bizim dilimizi değiştirdin diyeceğini, Mehdi'ye muhalefet yapılacağını ve hakikaten o devirde olduğumuzun çok açık bir alameti evet. de budur yani.
İnşallah. Tabii kardeşlerimiz sorsunlar ya o ilgili kişilere, işte Mehdi Aleyhisselam yoktur veya şahsı manevidir diyenlere. Üstadımız ileride gelecek olan o acip şahıs diyor. İleride gelecek. Bu kadar. İleride gelecek. Üstadımızın söylediği dönemde üstadımız Mehdi Aleyhisselam olduğunu ima edecek olsaydı veya bunu anlatmak peşinde olsaydı derdi ki günümüzde, benim günümde, şu zamanda, bugün de gelmiş olan, geldiği bilinen, görülen o acayip şahıs. Demez miydi?
Tabii.
Her bir kelime için, hatta bir gün okumuştuk, böyle dünya harbi verilmiştir diyor. Hatta bulabilirsem onu hemen bulayım ama yani Risale-i Nur yazılırken her bir kelimesi için muharebeler yapılmıştır evet. diyor. Sayısız.
Okumuştun.
Yani binlerce yani. Muharebe yapılmış. Her bir kelimesi için Risale-i Nur yazılırken. Böylesine derin, dünyanın en büyük alimlerinden biri olan üstadımız kelime sıkıntısı mı çekmiştir? Haşa. O kafaya göre. Yani üstadımız ne anlatmak istediğini tam anlatamamış mıdır? Peki biz böyle bir üslubu görüyor muyuz Risale-i Nur'un başka yerlerinde? Görmüyoruz. Mükemmel yazılmıştır. Tam tarif edilmiştir. Fiili, öznesi, nesnesi, tümü en güzel şekilde kullanılmıştır. Doğru. Ne oluyor da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili cümleler kurduğunda müdahale ediyorsunuz? Mehdi Aleyhisselam'la ilgili açıklamalarına Bediüzzaman'ın. Yani ileride gelecek o acayip şahıs dendiğinde üstadımızdan sonraki bir zamanı üstadımızın kastettiği anlaşılmıyor mu? Yani şu zamanda ben şimdi desem ki ileride altı senle birlikte Avrupa'ya gideceğiz. Ne anlaşılır bundan? Şu zamanı mı kastediyor? Yani şu an biz bu programı çektiğim anı mı kastediyor sayılırız? Ya belli ki program bitecek. Belki bir gün, belki bir hafta, belki bir yıl sonra vizeleri alacağız, bavulları toplayacağız, çıkacağız, gideceğiz. Yani ne var bunda anlaşılmayacak? Çok açık değil mi? Ama her nedense konu Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olursa, kullanılan fiiller, özneler, tümleşler Mehdi Aleyhisselam'ı işaret edince o zaman başlıyor böyle bir dalgalanmalar. Bak buna dikkat etsin kardeşler. Hiçbir narcının Risale-i Nur'un Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa konularının dışında itiraz ettiği hiçbir yer yoktur. Normal mi bu? Yani 5000 küsur sayfayı kabul edeceksin. 300 sayfalık bir bölümün tamamını reddedeceksin. Veya tevil edeceksin. Veya içinden kelime alıp baskıya öyle vereceksin. Ya burada bir gariplik yok mu? Burada bir acayiplik yok mu? Var. Buradaki acayiplik, kardeşlerimiz şunu zannetmesinler, bu kişiler hani Bediüzzaman'ı seviyorlar, öyle bir şey yok. Bunlar esas Bediüzzaman'ı yok etmek istiyorlar bu tavırlarıyla. Ama yok edemezsiniz de üstadımız, ayrı bir konu ama. Çalışma Bediüzzaman'ı unutturmak, Bediüzzaman'ın anlattıklarını unutturmak, Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur'un örtbas edilmesi çabasıdır esas olan. Yani hangi nur talebesi olduğunu iddia eden kişi, Bediüzzaman'ı sevdiğini iddia eden bir kişi, onun o mübarek eserinin içerisinde değişiklikler yapar? Yani bu mantıklı bir şey mi? Ben üstadımı çok seviyorum, evet. O yüzden de Risale-i Nur'u değiştiriyorum. Yani bu mantık mı bu? Bu sevgi göstergesi mi bu? Sevgi, üstadın o mübarek eliyle yazdığı Risale-i Nur'u alıp başın üstüne koyup, hiç değiştirmeden olduğu gibi anlatmaktır. Sen eğer üstadını seviyorsan bunu yaparsın. Dilini eğip bükmezsin. Üstadımız gelecek olan o zat diyor. Sen ne diyorsun? Yok onu demek istiyor. Ya kardeşim sen üstadımızın ne demek isteyip ne demek istemediğine karar veren bir merci misin sen? Ya üstadımızın demek istediği şeyi biz sana mı soracağız yani? Sen kimsin diye adama sorarlar. Yani haşa üstadımızın üstünde bir alim misin sen? Yani biz şimdi Risale-i Nur'u açacağız. Diyeceğiz ki oradan bakacağız. Ta ayrı zamanda hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur'un asıl sahipleri Mehdi ve şakitleri gelir o daireye genişlendir. O tohumlar sümbülenir. Biz de kabrimizden seyreder Cenab-ı Allah şükrederiz diyor. Ben anladım burada ne demek istediğini üstadımızın. Gayet de açık. Ya çok eğitimliyim, acayip yabancı diller biliyorumdan değil. Anladım. Kafam çalışıyor. Normal yani. Üstadımız diyor küçük bir çocuğun. Hatta diyor okuma yazma bilen bir kadının da diyor anlayacağı şekilde yazılmıştır diyor Risale-i Nur. Hatta o kişiler diyor bazı filozofların anlattıklarını anlamamışlardır diyor. Ama diyor Risale-i Nur anlamışlardır diyor. Bak bir çocuk ve okuma yazma bilen bir kadın. Örnek bu. Yani çok acayip bir eğitime gerek yok üstadımızın anlattıklarını anlamak için. Akıl sağlığı yerinde olsun diyor üstadımız. Bir de okuma yazma bil o kadar. Şimdi ben anladım üstadın ne kastettiğini. Neden sana sorayım ya böyle bir şeyi? Hani buna ne gerek var? Veya sen neden fikir beyan ediyorsun kardeşim? Tamam fikir beyan et ama üstadımızın anlattıklarına paralel fikrini beyan edeceksin. Sen bir de üstadımızın anlattıklarının üzerine bir kapak yapıp onu örtbas etmeye çalışıp bir de tam tersini anlatırsan adama sorarlar sen kimsin diye. Ben nur talebesiyim ya kardeşim öyle nur talebesi mi olur? Kur'an için de senin dediğin gibi aynısını yapıyorlar Kur'an-ı Kerim için. Ben Kur'an talebesiyim diyor. İşte diyor, bir kısmı keçiler yemiş diyor haşa. Bir kısmı fazla bir kısmı eksik diyor. Bana göre diyor böyle bir şey yoktur. Ya sen kimsin kardeşim? Cenab-ı Allah'ın sözün üzerine söz mü olur ya? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da yazdıklarının üzerine söz mü olur? Yani kardeşlerimiz çok uyanık olsunlar. Lütfen rica ediyoruz. Yani hepsinin kafası zehir gibi. Çok güzel çalışıyor her konuda. Bu konuda da çalışsın kafaları. Yani senin o gün yaptığın gibi böyle toplantılarda nur talebesi olduğu iddia eden kişilerin yaptığı toplantılara gitsinler, sorsunlar. Ama bak kendilerinden değil, cümleyi aynen üstadımızın ağzından ve elinden okusunlar. Ya kardeşim bu ne
Tabii.
desinler ya? Üstadımız bizzat gelecek diyor desinler. Acayip bir şahıs gelecek diyor desinler.
Bu kadar.
Risale'nin asıl sahibi diyor desinler. Mehdi ve talebeleri, şakirtleri diyor desinler. Kim bunlar? Bize bunları anlatın. 1401'de de çıkacak diyor desinler. Hutbe-i Şamiye'de. Bunu sorsunlar. Hutbe-i Şamiye konferansı, toplantısı yapılıyor. Nurcuoğlu'nu iddia eden kişiler. Ne konuşuyorlar orada Hutbe-i Şamiye konferansında Altı Hoca? Yani Hutbe-i Şamiye'nin içerisinde olan konuların dışında olan konulardan konuşuyorlar. E ne anladık biz o zaman? O zaman başka isim koyun siz Hutbe-i Şamiye konferansı demeyin. Başka bir şey. Yani üstadımızın hikmetli açıklamaları konferansı değil veya ona benzer bir şey değil.
Yani esasında hocam daha evvel Sayın hocamız bahsetti bundan. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yani bu yani belki samimi olup da hakikaten üstadı hüsnü zannedip de iyi niyetinden yapanlar
Onları
olabilir
tenzih
ama
ediyoruz tabii.
şimdi ben görüyorum mesela o bir toplantıdaki kişi bir akademisyendi mesela konuştuğum. Bir başka toplantıda o da bir akademisyendi. Yani böyle şimdi Mehdi olduğunda eğer Mehdi'yi kabul etse şimdi bir kere bir makam elde etmiş. Tamam mı? Yani kendi bir otorite sağlamış güya. Yani onun altı var ya asistanları var işte doçentleri var, öğrencileri var. Bir otoritesi var. Kendisinin üstünde de bir otorite yok. Dolayısıyla güzel bir enaniyet mevzubayız. Mehdi geldiğinde o enaniyeti tatmin edici bir ortam olabilir mi? Olamaz.
Tabii.
O yüzden yani kendinden manevi olarak büyük birinin varlığını istemeyecektir. Bazıları da sistem kurmuşlar. Mesela Cenab-ı Allah müminler sabah akşam birlikte olsun diyor. Ayet var. Kehf suresi 28. ayet. Sabah akşam diyor. Yani her an bir birliktelikten bahsediyor. 15 günde bir toplantı yapıyorlar mesela. Onun dışında eve işte pilav, kaşık, zerde,
Kavun.
uşaf, kavunla hayatı devam ettirmeye. 15 günde bir, yani bu bir sistem. Yani bu nefsin hoşuna giden bir sistem. O tatile gider gibi 15 günde bir gidip toplantıda Risale-i Nur okuyup geri ondan sonra nefsane bir hayat. Tabii şimdi Mehdi olduğunda bu bozulur. Senin o zaman bir elini taşın altına koyman gerekir. Bir fedakarlık yapman gerekir. Kurduğun nefsani sistem olan o hayatını devam ettiremezsin. Bunu biliyorsun. Nefsinin ağrına gidecek tabii. Nefsani çıkarlarını elde edemeyeceksin. Mehdi olunca Mehdi varken bunları yapamazsın. Mehdi'ye yardımcı olmak durumundasın o zaman Mehdi olduğunda. Onun için fedakarlık gerekir. Zamanını vereceksin, enerjini vereceksin, maddiyatını vereceksin, her türlü desteği vereceksin. Bu da nefsine ağır geliyor. 15 günde bir kitap okumaktan çok ağır bir şey tabii bu yani. Yani kolay değil. Enaniyetlerine ağır gelecek. Nefsani kurdukları hayat düzenini bozacak Mehdi'nin vardı. Esası bu hocam Allah'ın izniyle. Yani samimi olanları tenzih ederiz ama kolay geliyor tabii üstada Mehdiyet atfetmek o zaman. Nasıl olsa 1960'da vefat etmiş.
Tabii, gelmiş, ona geçmiş oluyor.
Ona Mehdi dedin mi sen otoritenin de devam ettirirsin. Allameliğin de devam ettirirsin. İşte efsane yaşamını da devam ettirirsin. Gayet güzel tabii.
Ettirsin de bir taraftan da Deccaliyet her yeri sarar götürür ama tabii. Sen onun peşinde gidersin de Deccal durmaz ki. Şeytan çok bayağı zeki. Bayağı yani yaman bir tip demişti hatta hocamız. Yani çok sadık davasına. Deccal de öyledir. Çok sadıktır davasına. Sen öyle yaşarsın ama onlara da zemin hazırlamış olursun. Yol vermiş olursun. Mehdi Aleyhisselam zamanında şeytan yerle bir olacak. Ölecek. Dümdüz olacak. Sen bunu istemiyorsun o zaman. Ya Mehdi istememek demek şeytandan memnun olmak demek. Mehdi istememek demek Aleyhisselam'ı Deccali sistemden memnun olmak demek. Bunun karşılığı bu. Türkçesi bu. Tam senin anlattığınla ilgili bir röportajı var hocamızın. 12 Ocak 2011 tarihinde Enes-i Kavi diyor. Bir kısım ulemanın Mehdi'yi inkar etmesiyle ilgili bir röportajı var hocamızın. Hemen onu da vaktimiz bitmek üzere paylaşalım. Hem bu üç vezaif birden bir şahısta veyahut cemaatte bu zamanda bulunması, Bediüzzaman'ın kendi zamanında yani bulunması. Bak aynı konu bu zamanda diyor. Bu zaman. Bediüzzaman kendi zamanını söylüyor. Ve mükemmel olmasını, birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. İzleyicimiz biliyor, buraları hızlı geçiyorum. Benim zamanımda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi imkansız diyor Bediüzzaman. Üç vazife birden bir şahısta, cemaatte kendi zamanında bulunması mümkün değil diyor benim zamanımda. Bu zaman o demek. Bak, demek bak üstadımız biliyormuş bu zaman demeyi. Yani ileride gelecek o acip şahıs diyor ya. Bu zamanda gelen o acip şahıs diyebiliyormuş demek üstadımız değil mi? Dermiş yani. Dememiş. Ne demiş? İleride gelecek o acip şahıs ve bu zamanda da mümkün değil diyor. Mehdi'nin gelmesi ve bütün bunların yapılması benim zamanımda diyor. Yani üstadımız hani böyle kelime sıkıntısı çekiyor gibi hava veriyorlar haşa da. İşte olmadığı bir kez daha buradan görülüyor. Ta ahir zamanda Ali Beyti Nebevi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak ihtima edebilir. Ancak Mehdi ve talebeleri ancak yapabilir yani diyor bu vazifeyi. Benim zamanımda olmaz, ileride olur diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek, cemaati olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve cemaatinden oluşan şahs-ı manevi de ancak bu üç görev birden oluşabilir diyor üstadımız. Dediği bu üstadımızın. Benim zamanımda bir görevi ancak olabilir. Yani iman hakikatlerini anlatacağım ben diyor. Bir görev yönünden hizmetim olacak diyor üstadımız iman hakikatleri. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği vakit hem iman hakikatlerini anlatacak, hem siyaset, hem diyanet üç görevi birden yapacak diyor inşallah Mehdi Aleyhisselam için. Ben bir tanesini yapıyorum diyor. Biz inanamıyoruz diyorlar adamlar. Şimdi esas konumuza geliyoruz. Bu söylendiğinde yani üstadımız ben bunu yapmadım, yapamam. Bir görevi iman hakikatleri yönünde yaptım ama üç görevi birden Mehdi ve talebeleri ve onlardan oluşacak şahs-ı manevi ancak yapabilir dediğinde üstadımız burada başlıyor bazı kişilerin suyunun kaynaması. Biz inanamıyoruz diyorlar buna adamlar. Kardeşim Allah'a inanamayan da var diyor hocamız. Ahirete inanamayan da var. Dua edeceksin. İman zafiyeti var zaten Bediüzzaman diyor. İmanı zayıf, Enes-i Kavi bir kısım inkar cihetine gitmişler diyor. Enes-i Kavi imanı zayıf. Bazı kişiler var ayrı zamanda. Bir kısım ulema inkar cihetine gitmiştir. Şu anda da bunu görüyoruz. O da Bediüzzaman'ın harikası. Sen çıkıp Bediüzzaman Hazretleri yanlış söylemiştir haşa, eksik söylemiştir. İşte ben düzeltiyorum. Mehdi yoktur veya şahs-ı manevidir diyenlerin aslında ahir zamanda üstadımızın bir kerametinin tezahürü olduğunu, üstadımızın bir harikası olduğunu, biz onlara harika olarak bakıyoruz. Sen kendin dedin ya az önce, allame zannediyorsun ama sen bizim için bir harikasın. Nedir o? Üstadımız seni tarif etmiş. Kendi zamanında. Biz de bu zamanda yani üstadımızdan daha sonraki zamanda yaşayan Müslümanlar olarak üstadımızın tarif ettiği o vakayı yani seni izliyoruz. Bir iman hakikati olarak. İmanımız da artıyor ayrıca. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelen bütün alimler, İmam Rabbaniler ve diğerleri, hepsi senin gibi kendini alim zanneden ama ahir zamanın fena alimleri diye tarif ettikleri kişilerin şu anda ortalıkta gezdiğini biz görüyoruz. Hiç kimseyi ima etmiyorum, hiç kimseyi kastetmiyorum. Sözümüz doğrudan bir kişiye yönelik değil. Bilen kendini bilen, bunları yapan her kimse, onları kastediyoruz. A9 izleyicileri zaten biliyor, bu tür ilginç kişiler var etrafta. Kendini alim zannedip haşa Kur'an'a, hadis-i şeriflere ve Risale-i Nur'a muhalif kullanan ayetleri tenzih ederim. Çalışmalar yapan, kitaplar yazan, toplantılar yapan kişileri biliyorlar. Bu kişilere yönelik, tekrar ediyorum, taviz vermesin kardeşlerimiz. Ellerinde kapı gibi evelallah en sağlam Risale-i Nur bu konuda. Gitsinler madem Risale-i Nur dersi, madem nurcular toplanmış, gitsinler oraya, açsınlar böyle kırmızı kaplı bizim güzel Risale-i Nurlarımızdan. Doğrudan okuyup sadece desinler ki üstadımız burada ne kastediyor? Desinler bu kadar. Alacakları cevabı söyleyeyim, şahs-ı maneviyi kastediyor diyeceklerdir. Alacakları cevabı söyleyeyim, Mehdi Aleyhisselam şahs-ı manevidir, Mehdi Aleyhisselam yoktur diyeceklerdir. Alacakları cevabı söyleyeyim, Hazreti İsa Aleyhisselam gelmiştir, doğrudur. Ayet var çünkü, inkar edemiyorlar. Ama namazını kılıp üstadımızla birlikte sonra camdan uçup gitmiştir. Veya abiler gömmüştür diyeceklerdir. Alacakları cevaplar budur. Ama olsun, kardeşlerimiz yılmasınlar, bıkmasınlar. Mehdi Aleyhisselam bereketi bu garip kişilerin üzerinde de tecelli edecektir inşallah. Onların da aklı açılacaktır. Çünkü İmam Rabbani diyor ki, akılların parlak olması yetmez diyor. Kafa parlak olabilir ama diyor, kalpler paslanmış diyor. Mehdi Aleyhisselam o kişilerin kalplerini de inşallah pasını alacak. Neyle? Evet. Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şeriflerle ve Risale-i Nur'la. Mehdi Aleyhisselam şu anda günümüzde Hicri 1400'de başlayan 1980 yılı itibariyle bu kişilerin de yapmış olduğu ayrıca diğer hizmetlerin yanında kirlenmiş olan, paslanmış olan kalplerini Kur'an'la, hadis-i şeriflerle ve Risale-i Nur'larla güzel hala temizliyor şu an. Temizlik faaliyeti var. İnşallah kalpleri temizlenir. Onlar da imanın nuruyla üstadımızın tarif ettiği, Bediüzzaman Hazretleri'nin tarif ettiği Mehdi Aleyhisselam'ı inşallah imanın nuruyla onları da Allah görmeyi nasip eder inşallah.
İnşallah, evet. Çok güzel söylediniz hocam, ağzına sağlık. Tabii yalnızlaştırmak lazım. Yani gitsinler sorsunlar. Böyle şahsı manevi cevabı alanların. Hı hı. Onları mümkün olduğu kadar takip etmemeleri, onu yalnızlaştırma, evet, fikir sahiplerine gerekir. Ancak tabii bir rant sistemi de kurmuşlar. Hı hı. Hocamız bundan da bahsetmişti. Yani şirketleşme, nemalanma, evet. Onun getirdiği hayat standartının yükselmesi, yani dünyevi, hı hı, dünyeviyat yani. Hı hı. Dünyam güzel olsun, artık her türlü şeye sahip olayım. Tamam ol da onu yaparken bir hakikati sen reddedersen, tabii, ahirette ne olacağını düşünmen, hı, gerekir. Dünyada, tabii, paran olur, pulun olur gibi ama esas zenginliği, esas o dünyadaki o güzel nimetleri zaten Mehdi verecek. Yani hocamız anlatmıştı bunları. Mehdi diyor, o kişinin boyu kadar ona sadaka verir diyor, mal verir, para verir diyor. Zaten alan kimse olmaz isteyen, çünkü belli bereket, bolluk olacak.
Evet.
Çünkü savaşlar duracak, silah ekonomisi, gıdaya, sağlığa, insanlara zaten zenginlik olarak dönecek ve birçok bereket daha Mehdi'nin vesilesiyle. Zaten gelip para isteyen olmayacak. İsteyen de oldu mu boyu kadar alacak, o da utanıp geri getirir diyor. Evet. Ama geri alınmaz diyor. Evet. Yani belli bereket, bolluk da Mehdiyet'te olacak. Evet. O yüzden böyle dünya hırslarına, enaniyet, nefsani yaşam, İşte dünyevi zevkleri tatmin etme, işte Mehdi olursa bunların hepsi kaybolacak. Çünkü omuzlamak gerekiyor davayı. Hı hı. Hem maddi hem manevi fedakarlık gerekiyor. İşte dolayısıyla dünyaya değil ahireti isteyen müminler olarak Mehdi'yi beklemeli kardeşlerimiz. Mehdi'yi araştırmalı, Mehdiyeti savunmalı, Mehdiyeti müjdelemeliler. Allah'ın izniyle programımızın sonuna geldik. Fecr-i Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızın haftaya olan bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.